Dünyadaki Türkiye.
Dünyadaki Türkiye programından merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Ben Yasemin Hasan. Sizlere Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan sesleniyoruz. Program konuğumuz siyasetçi, sosyolog ve akademisyen Talip Küçükcan. Hoş geldiniz Talip Bey yayınımıza.
Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum Yasemin Hanım.
Avrupa tarihinde ötekiyle birlikte aynı sosyal, kültürel ve siyasal ortamda yaşama tecrübesi sorunlarla dolu. Günümüzde Müslümanlar Batı'da mensubu oldukları din gerekçe gösterilerek yargılanıyor, pek çok olumsuz tutum ve davranışlara maruz bırakılıyor. Bugün yayınımızda Avrupa'da Türkiye imajını ve İslam karşıtlığını ele alacağız. Talip Bey, Avrupa'da Türkiye'nin imajı ne durumda? Yayınımıza bu soruyla başlayalım arzu ederseniz.
Avrupa'da çok ciddi sayıda bir Türk diasporası var. Yani farklı ülkelerin istatistiklerine göre yaklaşık 5 milyon civarında, hatta daha fazla Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde Türk yaşadığını biliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Bunlar bir kısmı birinci kuşak, bir kısmı ikinci, üçüncü, hatta dördüncü kuşak kadar. Şimdi Avrupa'dan Türkiye'ye bakıldığında Türkiye'nin imajının konjonktürel olarak değiştiğini görüyoruz. Sabit bir imaj yok. Elbette imajların iki yönü var. Bunu ifade etmekte yarar görüyorum. Birisi konjonktürel olarak ilişkiler ve bu ilişkilere bağlı olarak imajların değişmesi. Bir de tarihi olarak köklü bir takım imajların, ön yargıların olması. Bu çok sık değişen, flexible, esnek bir aslında bakış değil Türkiye'ye. Burada çok ciddi problemler olduğunu ifade etmemiz lazım. Yani Avrupa kimliğinin oluşmasında çok farklı ögeler var. Bu ögelerden bir tanesi de Türklerin varlığı ve ta Viyana kapılarına kadar gelmiş olmaları. Dolayısıyla Avrupa'nın kolektif hafızasında geriye doğru bakıldığında Avrupalı kimliğinin oluşmasında bu tehdidin, bu Türk korkusunun, Türk fobisinin çok etkili olduğunu söylememiz lazım. Bu zaman zaman nüksediyor, onu ifade edelim. İşte bugünlerde Avrupa'ya baktığımız zaman Batı'nın genel olarak bir siyasal kırılmadan geçtiğini söyleyebiliriz. Yani popülizm gittikçe yükseliyor ve Avrupa kendisine yeni düşmanlar arıyor. Tabii ki böyle bir durumda en yakın, en hızlı ulaşılabilecek hangi imajlar var? Tabii ki Türk imajı, geçmişteki Türk imajlarının yeniden canlandırılması. Konjonktürel diyorum imajlar çünkü sürekli olarak Avrupa'daki, özellikle Avrupa kamuoyundaki imajların Türkiye ile ilgili düşüncelerin hep olumsuz olduğunu söyleyemeyiz. Bugün baktığımızda biraz özellikle entelektüeller arasında, medyada ve siyasetçiler arasında Türkiye ile ilgili imajların biraz olumsuz olduğunu ifade etmekte yarar var. Bu doğru. Ama mesela Türkiye 2005'te diyelim işte Avrupa Birliği'ne üyelik sürecinde Avrupa Parlamentosu, bakın Avrupa aynı Avrupa, yerleri değişmedi, sınırları değişmedi, nüfusu aşağı yukarı yine aynı, kültürü değişmedi, medeniyeti değişmedi. 2005 yılındaki Avrupa Parlamentosu'nda herkes Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik sürecine başlamasına, müzakerelere başlamasına evet oyu vermişti. Hatırlayın, Yes to Turkey diye hatta pankartlar kaldırmıştı milletvekilleri. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üye olmasını canı gönülden istiyorlardı. Ama tabii dünyada pek çok şey değişti. Türkiye özellikle kendine bir yol çizdi ve bu yol çizerken Türkiye'nin öncelikleri, işte kendi coğrafyasının öncelikleri hep siyaset mekanizmasının aslında merkezine yerleştirildi. Bunun Avrupa'yı rahatsız ettiğini söylememiz lazım. Yani durduk yerde imajlar değişmez. Siz bir şey yaparsınız, karşı tarafın hoşuna gitmez. Peki karşı tarafın hoşuna gitmeyen şeyler neler? Yani Avrupa Birliği'ne Türkiye girsin diyenler ne oldu da bugün hayır diyorlar? Sebebi şu, Avrupa Birliği'nin yürüttüğü bir takım politikalar var. Türkiye bu politikalarla zaman zaman örtüştü ama örtüşmediği yerler oldu. Özellikle Arap Baharı'ndan sonra bu örtüşmeyen kısımlarda ciddi bir artış olduğunu ifade etmekte yarar görüyorum. Türkiye demokrasiyi, sivil talepleri, halkın taleplerini destekledi ve Türkiye o dönemde model ülke olarak lanse ediliyordu. Bakın Avrupa yapıyordu bunu. Avrupa diyordu ki Türkiye demokrasisiyle, ekonomisiyle, işte siyasal reformlarıyla, nüfusuyla, her şeyiyle bütün işte dünyaya örnek bir ülke. Hatta işte Arap dünyasına özellikle örnek deniliyordu. Ama Türkiye ile Avrupa Birliği'nin çıkarlarındaki ayrışmalardan dolayı bugün Avrupa'dan Türkiye'ye bakıldığında imajların olumsuz yönde evrildiğini söylemek lazım. Yani içi dolu olmayan argümanlarla bunlar yapılıyor. Onu da ifade etmekte yarar var. Daha çok bir kimlik siyaseti üzerinden Türkiye ötekileştirilmeye çalışılıyor. Ama işte Doğu Akdeniz'de diyelim ki şu anda Türkiye'nin izlediği politika ile Avrupa Birliği politikaları taban tabana zıt. İki ülke çünkü Fransa ve Yunanistan ne yazık ki bütün Avrupa'yı bu konuda esir almış durumdalar. Avrupa bundan kurtulmadığı sürece biraz ilişkilerin düzelmesi zor. Ama şunu da ifade etmekte yarar var Yasemin Hanım. Siyasetçilerin, medyanın yansıttığı Türkiye imajı Avrupa'daki halklar tarafından aynı şekilde kabul ediliyor değil. Yani orada biraz daha sosyolojik bir aslında realite var. O da Türklerle Avrupalılar bugün iç içe yaşıyor, ortak oluyorlar, evleniyorlar. Yani imajların kötüye gitmesinin nedeni Türkiye'nin ya da Avrupa'daki Türklerin kendileri ya da kimlikleri değil, Avrupa'nın içinden geçtiği siyasal aslında krizler ve çalkantılar. Çünkü popülizm, işte aşırı milliyetçilik, radikalizm bu anlamda Avrupa'da gittikçe yükselen bir trend. Bu da herkesi ötekileştiriyor Türkiye dahil.
Peki Batı Türkiye'yi nasıl ve ne kadar tanıyor?
Tabii Batı'nın Türkiye'yi tanıması birkaç kanal üzerinde. Bunlardan bir tanesi şunu ifade edelim. Yani Batı'nın kimliğin oluşmasında Türkiye'nin ve Müslüman imajının çok önemli bir rolü var. Bunu hani az önce de ifade ettim. Dolayısıyla yani Türkiye'yi tanımadıklarını söyleyemeyiz Batı'nın. Özellikle Batılı akademisyenlerin, Batılı üniversite hocalarının ve diplomasinin Türkiye'yi çok iyi tanıdığını düşünüyorum ben. Neden? Çünkü 1950'lerden 60'lardan beri Türkiye üzerine sosyolojik ve antropolojik çalışmalar yapıyorlar. Bizim toplumsal yapımızı, inançlarımızı, geleneklerimizi, bütün bunlar aslında çok iyi yakından takip ediyorlar. Yani bizim Avrupa'yı bildiğimizden daha fazla Avrupalı Türkiye'yi biliyor ve tanıyor. Bunu ifade etmekte yarar görüyorum. İkincisi Avrupalı diplomatlar Türkiye'ye geldikleri zaman yaklaşık 3-4 yıllık görevleri süresinde neredeyse Türkiye'nin bütün illerini dolaşırlar. Yani Türkiye'nin bir siyasi fotoğrafını, toplumsal fotoğrafını çekerler ve ülkelerine dönerler. Dolayısıyla Türkiye'yi gayet iyi tanıdıklarını düşünüyorum ben. Burada Türkiye ile ilgili imaj inşasının olumsuz yönde ilerlemesinin nedeni aslında biraz da bu çok iyi tanımaları, onu da ifade edeyim. Çünkü bir ülkenin imajı ile ilgili tartışmaları halk, vatandaş, sıradan insan yapmıyor. Bir ülkenin imajını daha çok okumuş, yazmış, gazeteye erişim olan, işte sosyal medya kullanan, siyasetçilerle işte dirsek teması olanlar inşa ediyorlar. O bakımdan Avrupa'nın Türkiye'yi çok iyi tanıdığını düşünüyorum ben. Ama dediğimiz gibi bu çıkarlarla ilgili konular olduğu için çıkarlar uyuştuğu zaman Türkiye ile ilgili haberlerde bir daha olumlu bir hava esiyor. Ama bu ilişkilerde bir sıkıntı olduğu zaman Avrupa'nın talep ettiği şekilde Türkiye'ye davranmadığında ilişkilerde bir zedelenme oluyor. Onu ifade etmekte yarar görüyorum. Ayrıca tabii şunu da söyleyelim. Yani siz de gazetecisiniz. Böyle sansasyonel haberler hep ön plana çıkıyor medyada. O da tabii imajları zaman zaman olumsuz etkileyebiliyor.
Evet Talip Bey, Batı'nın Türkiye'ye ihtiyacı var mı? Ve peki Avrupalı Türklerin Avrupa'ya katkısı nedir?
Bir kere Avrupalı Türklerin Avrupa'ya çok önemli katkısı olduğunu düşünüyorum. Önce oradan başlayalım. Bu katkı birinci derecede bir kere Avrupa'nın 70'li yıllarda, 60'lı 70'li yıllarda ihtiyaç duyduğu insan gücü. Bu insan gücünü Avrupa başka ülkelerden karşılayamadı ve Türkiye'den karşıladı. Dolayısıyla bugün eğer Avrupa geldiği noktada başarılı ise ekonomik olarak gelişmesi vesaire bu konuda oradaki yaşayan Türklerin çok ciddi katkıların olduğunu düşünüyorum, bu bir. İkincisi, Türkler hiçbir zaman gittikleri yerlerde uyum problemi yaşamıyorlar aslında. Yani kendilerine bırakıldığında çok rahat uyum sağlayabilen insanlar. Bu açıdan da bakıldığında Avrupa nüfusuna çok ciddi katkıları var. Yani Avrupa nüfusu donuk bir nüfus. Avrupa nüfusu önümüzdeki 50 yıl içerisinde baktığımızda yaşlanacak ve yavaş yavaş gerileyecek. Bu açıdan da bakıldığında Türkler orada çok dinamik bir kesimi aslında ifade ediyor. O bakımdan da çok önemli katkıları var hem ekonomiye hem de demografik yapıya. Ayrıca şunu da ifade edelim. Yani Avrupa kendisini nasıl olarak tanımlıyor bütün dünyaya? Çok kültürlü, çok dinli, hoşgörülü. O bakımdan oradaki Türklerin bizatihi varlığı da bu çok kültürlülük açısından önemli bir aslında zenginlik Avrupa için. Bunu ifade edelim. Yani Avrupa'da en farklı olan diliyle, diniyle, inancıyla, görüntüsüyle, yaşam biçimiyle Türkler ve diğer Müslümanlar. Madem Avrupa çok kültürlü, madem Avrupa medeniyeti içeren, kapsayan bir medeniyet, o zaman buyurun işte orada Türkler, işte Müslümanlar bu medeniyete 21. yüzyıldaki meydan okumalara karşı en önemli aslında unsurlarından bir tanesi. Ve bu insanlar orada vatandaş, yabancı da değil, bunu da ifade edelim. Çünkü zaman zaman Avrupalı Türkler, Müslümanlar konuşulurken sanki dışarıdan gelmiş birileri gibi konuşuluyor. Halbuki evet, elbette birinci, ikinci kuşak dışarıdan geldi ama daha sonra insanlar orada doğdular, büyüdüler. Çoğu yaşadıkları ülkenin dilini Türkçeden daha iyi konuşuyor. İşte Türkiye'ye sadece tatile geliyor. Yatırımlarını orada yapıyor bu insanlar. Sadece mesela istatistiklere baktığımızda Almanya'da yaklaşık 150 bine yakın Türk girişimci var. Bu insanlar orada mağaza açmışlar, iş yeri açmışlar, üretiyorlar, vergi veriyorlar ve ayrıca yaklaşık 500 bine yakın insanı da istihdam ediyorlar. Yani bu önemli rakamlardır bunlar. Bu açılardan baktığımızda çok katkıları var. Bir başka katkısı da şu tabii, potansiyel katkısı. Türkiye ile Avrupa arasında çok önemli bir köprü. Her yıl gidiyorlar, geliyorlar, değil mi? Yani bizi orada tanıtıyorlar, Türkiye'yi tanıtıyorlar, Türkiye'nin elçileri olarak da bulunuyorlar. Ama aynı zamanda Avrupa'nın da, Avrupa vatandaşları oldukları için Türkiye ile Avrupa arasında çok önemli bir köprü vazifesi de görüyor diyebilirim. Bu açıdan bakıldığında yani aslında Avrupa'daki Türkler hem Türkiye için bir aslında artı değer, hem de Avrupa için bir artı değer. Önemli olan siyasetçilerin bunu görebiliyor olması.
Talip Bey, Avrupalı Türklerin sosyal ve kültürel bağlarına bağlı kalmasında Batı neden rahatsız?
Batı'da tabii iki türlü aslında göçmenlere bakış var. Birisi bunun şu, göçmenler, buraya gelenler hangi kuşak olursa olsun inançlarını, dillerini, geleneklerini, göreneklerini bir tarafa bıraksınlar, bizim gibi olsunlar. Yani asimile olsunlar. Asimile oldukları zaman biz onlarla aynı dünyayı paylaşabiliriz. Buna biz asimilasyonist görüş diyoruz ve özellikle bu son zamanlarda yaygınlaşmaya başladı. Bu görüşe göre oradaki Türkler ya tamamen işte asimile olurlar ya da dışlanırlar. Yani bu zaman zaman ırkçılığa kadar varır biliyorsunuz. Hatta nefret suçuna kadar varır ve sokakta insanlar saldırıya uğrayabilir. Bunun örnekleri görüldü. Bir ikinci yaklaşım biçimi ise şu. İnsanlar kendi inançlarına saygılı olabilirler, yaşayabilirler, yaşatabilirler. Yeter ki aynı zamanda bulundukları ülkenin değerlerine de saygı duysunlar, onu benimsesinler, onunla bir kavga içerisinde olmasınlar. Bu tabii daha demokratik bir görüş. Hatta Avrupa'nın kendisini lanse ettiği şekliyle daha kapsayıcı bir görüş. Yani farklılıklara saygı duymak, farklılıklarla bir arada yaşamak. Bu şu anda en ciddi tehditle karşı karşıya olan görüş. Çünkü şunu biliyoruz biz, dünyada hiçbir yerde göçmenler kimliklerinden tamamen vazgeçmiyorlar. Yani böyle bir dünya yok. Böyle bir beklenti de olmaması lazım. Zaten demokrasi, insan hakları, farklılıklara saygı da böyle beklenti içerisinde insanı sokmaması lazım. O bakımdan şunu söyleyelim. Türkler orada dinlerine, inançlarına, dillerine, kültürlerine sahip oldukları sürece zaman zaman bu tartışmalar yaşanacak. Çünkü bazılarına göre din, inanç, gelenek, adet, örf ve dil entegrasyonu engel. Halbuki bütün sosyolojik çalışmaları bize böyle olmadığını söylüyor. Yani insanlar kendi dilleriyle, kendi inançlarıyla, kendi kimlikleriyle var olduklarında çok daha fazla içinde yaşadıkları topluma katkıda bulunabilirler. Ama asimile edemedikleri için tamamen toplumun bir kesimi veya özellikle siyasetçiler, onu söyleyelim, zaman zaman asimile olamayan göçmenleri bir tehdit olarak kendi kültürlerine, kendi medeniyetlerini gösteriyorlar. Bu da tabii çok ciddi gerilimlerin yaşanmasına neden oluyor.
Müslümanların ırkçılarla birlikte yaşamasında karşılaşılan zorluklar nelerdir?
Yani tabii ırkçılarla Müslümanların yaşadıklarındaki zorlukları Müslümanlar çekiyor. Onu ifade edelim bir kere. Irkçıların öyle bir zorlukları söz konusu değil. Burada zorluk çeken, hedefte olan Müslümanların bizatihi kendileri ve şimdiye kadar yapılan bütün araştırmalar, ki bu araştırmalar Avrupa Birliği fonlarıyla yapılıyor. Mesela Viyana'da bir tane araştırma merkezi var. Buna Temel Haklar Ajansı diyoruz. Bu ajansın yaptığı bütün araştırmalarda ne yazık ki Avrupa Birliği ülkelerinde Müslümanlar çok ciddi problemlerle karşı karşıya. Ne tür problemlerle karşı karşıya? Bir kere Müslümanlar kendi isimleriyle, kendi işte ibadetleriyle var olmaya çalışıyorlar. Tabii kamusal alan da yeteri kadar bu alan açılmıyor Müslümanlara. Mesela bazı ülkelerde Müslüman kadın başörtüsüyle öğretmenlik yaptırılmıyor veya işte polis olamıyor. Yani bu çok önemli bir problem. Çünkü dediğimiz gibi Müslümanlar yaşadıkları ülkenin vatandaşları, yani temel hak ve hürriyetlerden yararlanmak durumundalar. Ama bu ne yazık ki pek rastlayamıyoruz buna. İkincisi, Yani ibadethanelerinin açılması söz konusu olduğunda bile sıkıntılar yaşayabiliyorlar. Mesela hatırlayın, yanılmıyorsam Danimarka olabilir veya İsveç'ti. Bir cami yapılmasını bütün ulusal bir mesele haline getirmişlerdi ve referandum yapılmıştı. Yani bir cami yapılacak bir yerde bütün millete soruyorlar cami yapılsın mı yapılmasın mı? Din eğitim ve öğretiminde tabii zaman zaman sıkıntılarla karşılaşıyorlar. Yani Müslümanlığı eğitme konusunda Müslümanlar kendi dinlerini aktarmak konusunda. Son zamanlarda tabii ciddi yaşadıkları sıkıntılardan bir tanesi de sadece iş yerinde ötekileştirme, ayrımcılığa tabi tutulma değil. Çünkü bunları çok rastlıyoruz. Mesela bir Müslümanın bir iş yerine müracaat ettiğinde olumlu cevap almasıyla işte bir Almanın, bir Fransızın ya da bir işte Hollandalının olumlu cevap alması arasında çok ciddi fark var. Onlara çok daha fazla açılıyor alan. Tabii temsili bu önemli şekilde etkilemiş oluyor. Bu açılardan bakıldığında yani Müslümanların Avrupa'da aslında ideal bir şekilde prezente edilen ya da işte anlatılan kamusal alandan, demokrasiden, siyasal temsilden yararlandıklarını söyleyemeyiz. Ve bu şu noktaya getiriyor o zaman Müslümanları kabul edilmedikleri için toplumda eşit olarak görülmedikleri için zaman zaman Müslümanlar arasındaki bazı kesimlerin mesela radikalize olduğunu görüyoruz. Çünkü insanlar toplumda kendilerini göremedikleri ve o toplumun parçası olarak hissetmedikleri için bu Türkler arasında görülmedi. Yani çünkü Türkler, Avrupa'daki Türklerin dini hayatı, dini yaşantısı daha farklı diğerlerinden. Ama mesela biliyoruz ki Fransa'dan, Belçika'dan, Hollanda'dan çok sayıda Müslüman kökenli genç gelip IŞİD'e katıldı. O zaman Avrupalıların şapkayı önlerine alıp düşünmesi gerekiyor. Nasıl olur da bizim vatandaşımız burada doğmuş, büyümüş, Arapça bilmeyen hatta değil mi? Bunları Arapça da bilmiyor. Nasıl olur da geleceğini bu ülkede göremiyor da ta gidip IŞİD'e katılıyor. Bu aslında Müslümanların problemi değil. Bu Avrupalıların bizatihi kendi problemleri. Son olarak da şunu söyleyeyim yaşanan problemleri itibarıyla. Türkiye'den giden imamlar, Türkiye'den giden öğretmenler ya da İslam ülkelerinin değişik ülkelerinden başka işte Müslüman gruplar için gidenlere karşı şimdi son zamanlarda ciddi bir kuşkuyla bakılıyor. Hatta bunların önümüzdeki yıllarda alınmayacağı ifade ediliyor. Bu da tabii ayrı bir yine din eğitimi, öğretimi ve ibadetlerin yaşanması açısından sıkıntı doğurabilecek bir durum.
Talip Bey, Avrupa siyaseti yeni argümanlar oluşturmak yerine Türkiye, İslam ve yabancı düşmanlığı politikaları yürütüyor. Bu Avrupa'nın geleceğini nasıl tehdit ediyor?
Elbette popülizmin yükseliyor olması Avrupa'nın kendi demokrasisi için ciddi bir tehdit. Yani bunu İkinci Dünya Savaşı esnasında gördük. İkinci Dünya Savaşı öncesinde de benzer bir hava vardı. Yani ötekini kabullenmeme, başkasına karşı olma, yaşanan ekonomik krizleri çözmek için sizin de ifade ettiğiniz gibi yeni bir işte metot geliştirmeme ya da bir sosyal sıkıntı olduğunda ya da bir siyasal sıkıntı olduğunda hemen işte ülkedeki azınlıklara suçlama gibi. İkinci Dünya Savaşı'nda kimdi o zamanki öteki? Yahudilerdi ve Yahudiler çok ciddi bir kıyıma uğradılar. O dönemde devlete baktığımızda, devletin kurumlarına baktığımızda ya da uluslararası bölgesel kurumlara baktığımızda hiç çalışmadıklarını gördük. Yani değerlerin çok ciddi bir dejenerasyona uğradığını gördük. Bugün de benzer bir tehditle karşı karşıyayız. Her ne kadar Avrupalılar tehdidin Orta Doğu'dan geldiğini düşünse de radikalizm var, işte orada fundamentalizm var dese de aslında gerçek tehdit şu anda Avrupa'nın bizatihi kendi içerisinde yaşanan Avrupa'nın o demokratik, liberal, çoğulcu, farklılıklara saygı duyan, eşitlikçi değerlerinin çok ciddi bir erozyona uğradığını görüyoruz. Ve tabii kolaycılığa kaçıyorlar. Sizin dediğiniz gibi yeni bir pencere açmak yerine ne yapalım? Hemen popülizme sarılalım. Çünkü oy getiriyor. Çünkü Fransa'da da gördük, Brexit örneğinde de gördük. Eğer siz göçmenlere karşı bir siyasetiniz varsa, ülkedeki azınlıklara karşı bir siyasi söyleminiz varsa hemen etrafınızda insanlar kenetleniyor. Halbuki sorumlu siyaset tam tersine böyle durumlarda herkesi içine alacak bir formül üretmesi lazım. Şu anda Avrupa bu formülü üretmekten yoksun. Bir başka ifadeyle söyleyeyim, Avrupa'da siyasi lider çıkmıyor son zamanlarda. Büyük siyasi lider çıkmıyor. Toplumun peşinde sürükleyecek, toplumsal krizler konusunda yeni işte cesur kararlar alacak, herkesi içerecek. Bunu göremiyoruz. Burada neyi görüyoruz son zamanlarda? İşte Türkiye yeni bir ses çıkarmaya başlıyor. İşte Birleşmiş Milletler söz konusu olduğunda, NATO, AGİT söz konusu olduğunda buralarda reform edilerek bu bahsettiğimiz aşınan değerlerin aslında yeniden canlandırılması ve herkesi içeren bir sistem kurulması gerektiğini ifade ediyor. Geldiğimiz süreç aslında Avrupa'nın geleceği için şu anda kaygı verici bir süreç. Eğer önlem alınmazsa.
Peki Avrupa'da artan İslam karşıtlığının sonucunda neler olur? Bu politikaların sonucunda nasıl bir Avrupa olacak?
Avrupa'daki İslamofobinin yaygınlaşmasının sonuçlarını görüyoruz zaten. Bu toplumsal olarak bütünleşmeyi engelleyen bir süreç. Müslümanlar orada ayrımcılığa tabi tutuldukça, saldırıya uğradıkça, kutsallarıyla alay edildikçe kendilerini o toplumun bir parçası olarak hissedemiyorlar. Ve o zaman toplumsal bütünleşme olmadığında hemen entegrasyon, işte Müslümanlar entegre olamıyorlar. Müslümanlar değerlerinden dolayı, taşıdığı inançlardan dolayı işte bizim değerlerimizle uyuşmuyorlar. Tabii bu nereye doğru götürüyor? Müslümanları gettolaşmasına neden olabilir bu. Yani kendi kültürel mahallelerinden, kendi illa coğrafi gettodan bahsetmiyorum yani. Zihinsel gettolarından çıkamayabilirler. Bu tabii önemli bir entegrasyonu, uyumu, birlikte yaşamayı 21. yüzyılda düşünün, birlikte yaşamayı tehdit eden şey. İkincisi tabii bu çok ciddi oranda batıdaki popülizmi ve aşırı sağ radikalizmini besliyor. Yani son zamanlarda baktığımızda bütün Avrupa'da neredeyse aşırı sağ partiler hem yerel seçimlerde hem de genel seçimlerde önemli oy oranlarına ulaştılar. Bu kaygı verici bir şey. Tabii ki kimseye korkutmak istemeyiz ama İkinci Dünya Savaşı'nda ne oldu? Yahudileri katlettiler öteki olarak gördükleri için. Bugün tabii öyle bir yakın dönemde bir tehdit görmüyoruz. Ama Avrupa zaman zaman bu ahlaki ve vicdani kodlarından kopunca neler yapabildiğini gösterdi bütün dünyaya. Buna karşı tabii sürekli bir teyakkuz halinde olmak, uyarmak, Müslümanların ve Türklerin orada bütün demokratik haklarını kullanarak bütün kurumlarda kendilerini temsil etmeleri için çaba sarf etmeleri, siyasetin kapısını her zaman açık tutmaları, bulundukları yerlerde medyayla, üniversiteyle, düşünce kuruluşlarıyla ve bilhassa tabii hem yerel hem de ulusal düzeyde siyasetçilerle dirsek temasında olmaları gerekiyor. Bunların hatırlatılması gerekiyor çünkü sürekli olarak. O bakımdan yani kısa vadede tabii göreceğimiz sonuçlar daha çok Müslüman toplulukların orada hem ekonomik olarak hem eğitim düzeyleri itibariyle hem de sosyal hakları itibariyle bir gerileme tabii başladı son zamanlarda. Buna karşı mutlaka önlem alınması lazım. Bir de dediğimiz gibi eğer bu dışlayıcılık sürerse marjinal olmakla beraber Müslümanların arasında zaman zaman radikal akımlara kapılan olduklarını görüyoruz. Bu da tabii Avrupa'nın geleceği için olumlu bir gelişme hiç olamaz.
Talip Bey, yabancı düşmanlığının tam tersini düşünerek Türkiye'deki Hristiyanlar saldırıya uğrasa Avrupa nasıl bir tepki verir?
Evet, yani tabii Türkiye'ye baktığımızda Türkiye'de biliyorsunuz Lozan'dan bu yana işte gayrimüslimlerin özel bir statüsü var. Özellikle temel hakları itibariyle söylüyorum ama hepsi şu anda Türk vatandaşı bunların. Ve Osmanlı'dan alınan bir miras biliyorsunuz. O dönemde de millet sistemi vardı ve gayrimüslimler kendi dillerini, kendi dinlerini, kendi inançlarını, geleneklerini yaşatabiliyordu. Okulları vardı, kendi okullarında istedikleri gibi faaliyette bulunabiliyorlardı. Bugün de aynı şey aslında sürüyor özel işte okullarında vesairede. Ve Türkiye'deki din anlayışı şimdiye kadar gelinen işte demokratik kültürümüzde hep kapsayıcı oldu. Ve şimdiye kadar hiç böyle bir olaya rastlamadık. Bir iki nadiren yani geçmişte yaşanan terör olayları oldu ama normalde ortalama bir Türk vatandaşının, Müslüman vatandaşın işte gayrimüslimlere karşı bir Türkiye'de aldığı bir tavır yok. Bunu ifade etmekte yarar var. Geçmişte çok kısa dönemli oldu ama atlatıldı o travmalar. Hatta son zamanlarda neler oldu? Gayrimüslimlere 1930'larda 40'larda el konmuş bütün malları geri iade ediyor Türkiye'de. Bu çok önemli bir gelişme olarak kaydedilmesi lazım. Yani Türkiye tam tersi kendi içinde bulunan gayrimüslim vatandaşlarının haklarını daha fazla vermeye, daha fazla geliştirmeye çalışıyor. Siyasal sisteme, siyasal süreçlere dahil etmeye çalışıyor. İki tanesi çarpıcı örnek verelim. Mesela Türkiye'deki gayrimüslimlerin imajını da yani devletin nasıl geliştirdiğine dair. Mesela dünyanın ya da Avrupa'nın en büyük ikinci sinagogu Edirne'de. Bu sinagog yıllar önce yanmıştı, metruk bir vaziyetteydi. Bunu Türkiye Cumhuriyeti Devleti kendi bütçesinden paralarla restore etti ve civarındaki birkaç tane yapıyı da buraya dahil ederek açtı. Şu anda dünyanın en büyük ikinci ya da Avrupa'nın en büyük ikinci sinagogu Edirne'de. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin devletinin parasıyla bunlar restore edildi. Bundan gurur duyuyoruz. Bu bizim yani ötekileştirmediğimizi gösteriyor. İkincisi İstanbul'daki çok eski bir Bulgar. kilisesi vardı. Hemen Haliç kenarında. Mesela bu kilise yavaş yavaş batıyordu yere. Çünkü metalden yapılmış, çok ağır. Türkiye ne yaptı? Bunu da restore etti. Bunu da açtı. Hatta ne yaptı en son? Hep Türkiye'yi eleştirirler mesela. Süryani topluluk için Sayın Cumhurbaşkanı'nın katıldığı bir kilisenin temel atıldı. Şu anda bir kilise inşa ediliyor İstanbul'da. Yani biz neyi görüyoruz? Şimdi Taksim'e geldiği zaman bir insan ilk gördüğü şey kilisedir, camidir, havradır. Yani dolayısıyla Türkiye'deki gayrimüslimlere yönelik herhangi bir şey olsa Avrupa dünyayı yerinden oynatır, onu söyleyeyim. Tabii ki inşallah olmaz tabii. Biz zaten olmasını asla istemeyiz. Ama bu çifte standart Avrupa'da var. Bunu biliyoruz. Yani o nedenle elbette Avrupalı muhataplarımıza da yani hem siyaset olsun hem üniversite olsun hem medya olsun bunu aktarmaya çalışıyor.
Talip Bey, genç Avrupalı Türkler Avrupa için bir fırsat mı?
Yani konuşmamızın başında söyledik, bir kere demografik olarak önemli bir fırsat. Türk nüfusu, Avrupa'daki Türk nüfusu genç bir nüfus, üretken bir nüfus. Yani yaşanan toplumlarda eğer genç nüfus yok ise devletin üzerindeki yük daha da artıyor. Çünkü özellikle Avrupa'da yaşlılık, ölüm yaşı işte 90 yaşına kadar, 100 yaşına kadar insanlar yaşıyorlar. Emekli olduktan sonra devlet bunlara 40 sene daha bakmak zorunda. O zaman birileri üretecek, çalışacak, devlet vergi alacak. O bakımdan oradaki Türklerin ve diğer Müslüman toplulukların genç nüfusunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani bugün 21. yüzyılda en büyük sermaye aslında insan sermayesi, yani beşeri sermaye. Ve şu anda göçmenlerin sağladığı beşeri sermaye de gerçekten inanılmaz derecede önemli. Burada önemli olan bir başka husus daha var. Tabii ki bunların eğitilmesi. Yani iyi eğitimli olduğu zaman eğer işte çeşitli kademelerden geçip iyi iş üretecek düzeye geldiklerinde yani Avrupa'nın gelişmesi açısından önemli. Bir başka şey daha ifade edeyim. Bakın bugün özellikle Almanya bazı alanlarda özellikle IT, information technology alanında, bilişim alanlarında yeteri kadar insana sahip değil. Farklı ülkelerden buraya mesela yeni göçmen getirmeye çalışıyor ama tabii o da olmuyor, mümkün olmuyor. O bakımdan Türkler orada çok büyük bir potansiyel diye düşünüyorum. Önemli olan bu potansiyelin değerlendirilmesi. Yani makul siyasetçiler geldiğinde de bunun büyük oranda gerçekleşeceğini düşünenlerdenim.
Son olarak dinleyicilerimize neler söylemek istersiniz?
Evet, şunu söylemek isterim. Avrupa'daki veya dünyanın değişik ülkelerindeki Türk diasporası Türkiye için de çok önemli bir fırsat. Yaşadıkları ülkeler için de bir fırsat. Bunun bilincinde olarak hareket edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani Avrupa'daki bir Türk'ün sorumluluğu Türkiye'deki bir Türk'ün sorumluluğundan daha fazla. Neden? Bir sorumluluğu oradaki yaşadığı ülkesine, yani hangi ülkede yaşıyorsa, hangi ülkenin vatandaşıysa mutlaka orada kendini göstermesi lazım. Yani bütün göçmenlere ne yazık ki böyle bir dezavantajı var. Eksi birden başlıyoruz. Yarışa 100 metre geriden başlıyor göçmenler. Daha fazla çalışmak zorunda. Daha fazla başarılı olmak zorunda. Siyasetle, medyayla, üniversiteyle daha fazla haşır neşir olmak durumunda. İkinci sorumluluğu da elbette Türkiye'ye karşı. Nihayetinde doğduğu, atalarının doğduğu, büyüdüğü yer ve günün birinde belki tekrar buraya gelecek. Gönül bağı zaten hiç kopmuyor, onu ifade edelim. Ama oradaki yurt dışındaki vatandaşlarımızın birinci görevi, birinci sorumluluğu kendi yaşadıkları ülkeyle ilgili. Çünkü orada yaşıyorlar, geleceklerini orada inşa ediyorlar, çocuklarını orada doğurup büyütecekler. Dolayısıyla orayı imar etmek için çok ciddi bir gayret sarf etmeleri gerektiğini düşünüyorum. İki, tabii ki insan hakları dilini, uluslararası ve evrensel dili çok iyi kavramaları lazım. Kendi haklarını korumanın en önemli yollarından bir tanesi o dili kullanarak siyasetçinin karşısına çıkmak, medyayla haşır neşir olmak.
Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de yayınımızın sonuna geldik. Talip Bey, bizimle değerli bilgilerinizi paylaştığınız için çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ediyorum Yasemin Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
Sevgili dinleyicilerimiz, siyasetçi, sosyolog ve akademisyen Talip Küçükcan'la Avrupa'da Türkiye imajını ve İslam karşıtlığını konuştuk. Haftaya yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
Dünyadaki Türkiye.